Ehl-i Beyt mektebinde bütün peygamberlerin ve 12 imamların hepsi masumdur. Ehl-i Beyt mektebinin görüşüne göre. Ehl-i Sünnet kardeşlerimiz, yani peygamberlere masumiyet yüklememesinin sebebi nedir?
Şimdi peygamberlerin masumiyeti olayı aslında önemli bir olay. Yani Allah-u Teala'nın uluhiyeti, varlığı, birliği, eşsizliği, benzersizliği, rububiyeti, tevhid akidesi nasıl temellendirilirse ve o tevhid akidesi üzerine varlık alemi nasıl anlamlandırılırsa Allah-u Teala ile biz kulları arasındaki münasebet nasıl adlandırılırsa, temellendirilirse oradan etkilenir nübüvvet anlayışı ve risalet anlayışı. Niye ta oradan girdim? İslam düşünce biçimine göre bütün bir varlık alemi, varlığın kendisi olan Allah'ın feyziyle, Allah'ın yaratmasıyla vücuda gelmiş. Allah zatındaki var olan keremliğinin muhatabı olacak ikrama matuf varlıklar, hususen ikrama matuf kullar, Allah-u Teala'nın uluhiyetine, rububiyetine matuf, onun rububiyetini ve uluhiyetini algılayacak, yeryüzünde onu tecelli ettirecek insanlık cinsini yaratmış ki, insanlık cinsinden önce o insanlık için lazım olacak her şeyi yaratmak anlamında yeryüzünü ve gökyüzünü yaratmıştır. İnsan yeryüzünün ve gökyüzünün varlık sebebidir ve insandan önce yaratılmıştır. Yani adeta Allah-u Teala insanın yaşayabileceği, maddi alemde yaşayabileceği, hayat sürdürebileceği ve bu hayatı esnasında onun muhtaç olacağı ne ihtiyaçlar varsa önceden insan için dizayn etmiş, düzenlemiş, yaratmış, var etmiş ve sonra da insanlık cinsini yeryüzüne indirmiştir. İnsan ise iradi bir varlık olduğu için, seçme kabiliyetine sahip olduğu için, kabul etme, reddetme kabiliyetine sahip olduğu için, nefsine düşkün, çıkarına düşkün bir mahluk olduğu için, nasıl ki evreni çıkarı çerçevesinde kullanacaksa, kendi hem cinslerinde çıkarı çerçevesinde kullanmak arzusunda ve iştiyakında bir yapıya sahiptir. İnsanın kendi dışındaki bütün varlık alemini kendi çıkarı için kullanma iştahı ve arzusu neticesinde toplumsal hayatta bir çatışma, bir kavga, bir kaosun olma riski vardır. Allah-u Teala bu riski ortadan kaldırmak ve toplumsal düzeni dünyada yaşanabilir bir hale dönüştürebilmesi için insanların muhtaç olduğu otorite yetkisini kendisinde tuttu. Sizi yaratan benim, sizin ihtiyaçlarınızı en iyi bilen de benim, sizi yaratıp sizi başıboş bırakmadım. Ne o Allah sizi yarattı da sizi başıboş bırakacak mı zannediyorsunuz diye ayet-i kerimede de bu açık açık ifade edilmektedir. Yani bu iki boyuttur. Hem müjde içerikli bir ayettir hem de tehdit içerikli bir ayettir. Kur'an-ı Kerim'in belavatının mucizelerinden biri de bu olsa gerek. Tehditle müjde iç içe bir cümlede yer alır. Sizi yarattık da sizi başıboş mu bırakacağımızı zannediyorsunuzun müjde kısmı, biz sizi ilimsiz bırakmayız. Biz sizi karanlıkta bırakmayız. Biz sizi hakimiyet konusunda, otorite konusunda hem cinslerinize mecbur bırakmayız. Biz sizi zalimlerin elinde oyuncak olmanıza izin vermeyiz. Sizin muhtaç olduğunuz yasaları, ilmi, nuru biz indiririz. Ve o yasalar çerçevesinde otoriteyi de biz elimizde tutar. Benim elimdeki otorite yetkisini icra edecek seçkin temiz kulları seçmekle size lütufta bulundu. Burası merhamet kısmıdır. Müjde kısmıdır. Sizi yarattık da sizi başıboş bırakacağız mı zannediyorsunuzun tehdit kısmı ise öyle istediğiniz gibi hareket edemezsiniz. Sizi yarattık da sizi başıboş mu bırakacağız zannediyorsunuz? Sizi gözlemliyoruz, sizi gözetiyoruz. Yapıp ettiklerinize bakıyoruz. Salihi, salih olmayandan, güzeli çirkinden, pisi temizden biz ayırt ederiz. Güzele güzelliğinin karşılığını, çirkine de çirkinliğinin karşılığını elbette verme güç ve kudretine sahibiz. Sizi yarattığım gibi geriye bana döndürüleceksiniz biçiminde de tehdit kısmını oluşturur. Şimdi Allah-u Teala bizim muhtaç olduğumuz yasaları gönderip o yasalar çerçevesinde otorite yetkisine haiz içimizden insanları seçince niye seçtiğinin mantığını az önce anlattık. İnsan çıkarına düşkündür. Kendi cinsinden birini otoritesi altına girerse o kişi kendi çıkarı çerçevesinde insanları istismar edebilir. İnsanlara zulmedebilir. Hadi bırakın zulmetmeyecek bir adam otoriteyi ele geçirsin. Hadi bırakın bizi çıkarları çerçevesinde kullanmayacak birini seçmiş olalım, otoriteyi ona vermiş olalım. Adil biri olsun. İnsan kendi cinsinden birinin kendi üstünde hakimiyet sahibi olmasına fıtraten razı değildir. Çünkü insan özgür fıtratla yaratılmıştır. Bağımsız ve özgür. Üstünde asla kendi cinsinden birinin hakim olmasını istemiyor, arzu etmiyor. Zaman zaman mecbur kalıyor. Tarihte olduğu gibi ve bugün olduğu gibi mecburiyetten dolayı kendi hem cinsinden birilerinin otoritesini kabul etmek zorunda kalıyor. Yani eğer fırsat bulsaydı asla bunu kabul etmeyecekti. Nitekim Avrupa tarihinde kilisenin otoritesine muhalefet eden Avrupalılar kilisenin hakimiyetini yıktıktan sonra, yani tabiri caizse Tanrı'dan kurtulduktan sonra demokratik yöntemlerle kendi seçtikleri otoriteleri oluşturdular. Ve şundan 20-25 yıl öncesine kadar çok gür sedayla yavaş yavaş batıda sivil toplum sesleri duyurmaya başlandı. Kendi elleriyle oluşturdukları, demokratik yöntemlerle oluşturdukları otoritelerden rahatsız olmaya başladılar. Zira benim hem cinsim, ben kendim oy veriyorum, ben kendim başıma getiriyorum. Adam başımda Ali Gram başkeser kesiliyor. Rahatsız oluyor insan. Dolayısıyla sivil toplum söylemleri başladı. Yani bizim İslamcı aydınların göz ardı ettikleri bir şey, dikkat etmedikleri bir şey. İslam inkılabının vücut bulmasından sonra batıda sivil toplum olgusu, devletsizlik özlemi, devletsizlik söylemleri rafa kaldırıldı. Zira batı yeni bir düşmanla yüz yüze geldi. Kendilerinin tepelediklerini zannettikleri ilahi kökenli, dine dayalı bir devlet biçimi yeniden ama bu sefer doğuda vücut buldu. Bunun bütün dünya milletlerini, bütün dünya insanlarını, bütün dünya düzenini, bütün dünya siyasetini etkileyeceğini öngörünce kendilerindeki rahatsız oldukları beşeri otoriteleri koruma refleksi gösterdiler ve sivil toplum hülyası pek yazılmaz ve çizilmez oldu. Şimdi bütün bunları niye anlatıyoruz? İnsan bağımsız bir varlıktır, üstünde otorite kabul etmiyor. Allah'sa kendisinin yarattığını kendisinden iyi hiç kimse bilmez. Kulunun bu ihtiyacına binaen sen üzülme. Ben seni yaratırım da seni senin hem cinslerinin kölesi yapar mıyım? Kulu yapar mıyım? Otoriteyi ben elimde tutacağım. Bu otoriteyi elinde tutan Allah nasıl yapacak bunu? Bizim içimizden seçeceği temiz insanlarla yapacak. Bu temiz insan üzerine saatlerce konuşabiliriz. Asla insanlara yanlışı emretme riski olmayan, asla insanları istismar etmeyecek, asla zulmetme ihtimali olmayan insanlar benim adıma size hükmedecekler. Az önceki kullandığım cümleyle bu cümle arasındaki farkı açmamız gerekiyor. Az önce ne dedik? Mümkündür ki seçeceğimiz adam adil olabilir. Mümkündür ki seçeceğimiz adam bizi istismar etmeyebilir, bizi kullanmayabilir. Onunla bunun arasında ne fark var? bizim içimizden, bizim seçtiğimiz insan benim hem cinsim, benim cinsimden biri olarak bana otorite kullanacak. Ama Allah'ın seçtiği birisi benim cinsimden olmasına rağmen ben falanım diye bana itaat edin demeyecek. Ne diyecek? Ben Allah'ın sizin için öngördüğü otoriteyim. Ben bir memurum. Ben sizin cinsinizden biri olarak başınıza gelip size hükmetme arzusunda falan değilim. Allah beni görevlendirdi. Siz bana itaat edince Allah'a itaat etmiş olacaksınız. Onun için rencide olmayacaksınız. Onurunuz elden gitmeyecek. Bağımsızlığınız, hürriyetiniz elden gitmeyecek. Siz asla kendi cinsinizden birinin tahakküm altına girmiş olmayacaksınız. Siz hem benim hem sizin Rabbimiz olan Allah'ın hakimiyeti altına girmiş olacaksınız ki Allah'sa hepimizin Allah'ıdır. Allah ne Türklerin Allah'ıdır, ne Kürtlerin Allah'ıdır, ne İngilizlerin Allah'ıdır, ne Fransızların Allah'ıdır. Allah'ın ırkı yoktur. Allah'ın kabilesi yoktur. Allah'ın ailesi yoktur. Bütün varlık O'nundur. Bütün ırklar O'nundur. Bütün diller O'nundur. Hatta ayet-i kerimelerde ırkların farklılığı, dillerin farklılığı, renklerin farklılığı Allah-u Teala'nın varlığına işaret eden ayetler olarak sayılmıştır. Dolayısıyla içimizden seçtiği elçiler veya imamlar, veliler Allah adına otoriteyi ellerinde bulundurmuşlardır. Kendi nefisleri, kendi bireysel hüviyetleri namına bulundurmamışlardır. Bu kısmı hallolduysa masumiyet kısmına yavaş yavaş geleceğiz. Şimdi bir, Allah'ın seçimine mazhar olabilmek için bireyin temiz olması gerekiyor. Zira Kur'an-ı Kerim'de her günah zulüm olarak değerlendirilir. En küçüğünden en büyüğüne varıncaya kadar günah zulüm olarak geçer. İster kendi nefsimiz aleyhine olsun, ister bir bireyin hakkına tecavüz anlamında olsun, her günah küçüğünden büyüğüne zulümdür. Allah-u Teala ayet-i kerimede benim ahdim zalimlere erişmez buyurmuştur. Allah'ın ahdi nedir? Hangi düzlemde geliyor? Hangi ifadeden sonra geliyor bu ifade? Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınadı ve dedi ki seni imam yapacağım. İmamet, otorite, benim otoritemin yeryüzündeki temsilcisi olacaksın. İbrahim Aleyhisselam dedi ki Rabbim soyumdan da, soyumdan gelenlere de imametinden ver. Onlardan da imamlar seç. Burada geldi bu ifade. Dedi ki benim ahdim, bir önceki imamlık olgusu bir sonraki cevabi noktada ahit, Allah'la ahit anlamında kullanıyor. Benim ahdim zalimlere erişmez. Yani ben imamlığı zalimlere vermem. Buradaki zalim, en küçük bir günaha bulaşmış insan da zalimdir. Bizim geleneksel anlamda bildiğimiz zalimler de zalimdir. Dolayısıyla peygamberler Allah'ın seçip atadığı elçiler ise eğer, onlar o seçime mazhar olmadan önce mutlaka tertemizlerdir anlamı çıkar burada. Eğer mutlak anlamda tertemiz olmasalardı Allah onları seçmezdi. Zira Allah kendi sözüyle çelişmiş olur. Ben asla ahdimi zalimlere vermem. Benim ahdim zalimlere ulaşmaz. Öyleyse peygamber olarak duyduğumuz kim varsa aleyhisselam o peygamberlik görevi gelmeden önce tertemizdi demektir. Birincisi bura. Bireyin Allah'la ilişkisi açısından temizliği onun seçimine gerekçe oldu. İkincisi Allah adına otorite yetkisini elinde bulunduran insanın en ufak bir yanlışı emretme riski varsa o otoritenin cüzlerinden bir cüz olacaktır o risk. Ve o bireyin o yanlışı Allah'a mal edilecektir. Allah kendisine böyle bir zulmü nispet verdirmek ister mi? Dolayısıyla seçeceği bireyin hem seçilmeden önce temiz olmasının zaruretine akıl hükmeder, hem de seçildikten sonra bir nokta kadar büyüklüğünde bile olsa yanlış, zulüm, istismar, tecavüz, kayırma olmayacağına da akıl hükmeder. Peygamber asla yanlış yapmaz. Peygamber asla günah işlemez, günah işlettirmez. Buna rağmen niye Müslümanların içerisinden bir grup peygamberin günah işleyebileceğine kanaat getirdi? Ta mevzunun başından itibaren nereden girdik? Tevhidden girdik. Allah hakkında bilgi eksikliği olursa elçisi hakkında da bilgi eksikliğini doğurur. Elçi hakkında bilgi eksikliğimiz olursa Allah hakkında bilgi eksikliğini doğurur. Dikkat ettik mi buraya? Allah-u Teala'nın bir beşerle konuşabileceğine insanlar çok zor kani oldular. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin kendi nübüvvetini ilan ettiği zaman ilk karşı çıkanların öne sürdükleri ifadeler nedir? Sen de bizim gibi bir beşersin. Çarşıda, pazarda geziyorsun, yiyorsun, içiyorsun, üzülüyorsun, seviniyorsun. Senin bizden farkın ne? Kendileri gibi gördüler. Doğrusunu isterseniz fiziki anlamda kendileri gibiydi. Allah gökten bir melek indirmeli değil miydi dediler. Allah'la münasebet, kendileri böyle bir zevke hiçbir zaman ulaşamadıkları veya ulaşmayı hayal edemedikleri gibi kendi cinslerinden birinin böyle bir makama ulaşabileceğine ihtimal vermediler. Dolayısıyla kabul etmediler. Ki ayetin birinde de Allah'a diyor ki biz meleke indirseydik yine bir beşer kılığında indirecektik, yine şaşırıp kalacaktınız. Zira bizim için görevlendiriliyor. Meleke bizimle muhataplık kurabilmesi için bizim gibi bir surete bürünmesi lazım. Beşer suretine bürünmesi lazım. O zaman gene aynı şeyleri söyleyecektiniz. Veya diyorlar bir merdivenin olsaydı gökyüzüne kadar çıkabilmeliydin. Veya hazinelerin olması gerekiyordu. Kendilerinin kutsadıkları değerlere haiz insanı kutsayacaklardı. Çok zengin olsaydı belki kabul edeceklerdi. Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberler kıssalarını okuduğumuz kadarıyla ki Süleyman aleyhisselamın biraz farklı olduğunu görüyoruz. O da risaletten sonra mı oldu, önce mi oldu? Orasında bilmiyorum, büyük bir ihtimalle risaletten sonra oldu herhalde. Peygamberlerin genellikle çoban olduğunu, alt gelir gruplarından olduğunu Kur'an-ı Kerim bize haber vermektedir. Şimdi bu şirk kültürü peygamberin beşerlik kısmını ve bir beşerin Allah'la münasebet kurmasının imkansızlığını zanneden, kendindeki imkansızlıktan dolayı bu müşriklerden Müslüman olan insanlarla beraber bu gizli kültür İslam aleminin içerisine de girdi. Ve peygambere vahyi aktarırken korunmuştur, vahyi aktarırken masumdur. Onun dışında bizim gibi beşer olduğu için hata edebilir kanaati önce birinci eşik böyle açıldı. Ve bu eşiğin ayak izlerini biz siyer kitaplarında şu ifadelerle yakalıyoruz. Allah Resulü bir emirde bulunduğu zaman dediler ki bu Allah'tan mı senden mi? Allah'tan deyince kabul edecekler. Benden derse mümkündür ki sen beşersin, yanlış yapıyor olabilirsin, biz orayı düzeltelim, yazık günah olur. Yoksa sen de hataya düşersin filan gibi. Oysa hiç hesap etmediler ki bu insanın eğer siz risaletine inandıysanız onun size dönük emirlerinin mutlak manada ilahi kökenli olduğunun idrakinde olmanız lazım. Eğer emirlerinin bir kısmını kendinden söylüyorsa, ilahi kökenden kopuk söylüyorsa ve böyle bir şey yapabilen insanın peygamberliğine inanıyorsanız ona şu soruyu sormanın bir anlamı yoktur. Bu Allah'tan mı senden mi? Pek rahat Allah'tan da diyebilir, size yutturabilir. Ne var bunu, nasıl çözeceksiniz? Ama burası neye aynalık ediyor? Yeri gelmişken ifade edeyim, tarih bilme açısından ben hep önemsemişimdir. Osmanlı alimlerinden Filibeli Ahmet Hilmi Efendi İslam tarihi felsefesini anlatırken tarih kitabının girişinde bir kısmı bu tarih ilmine ayrılmıştır. Tarih ilmin de der, mitlerin ve mitosların da ilmi değeri vardır. Yani efsanelerin, destanların, mitlerin, mitosların ilmi değerleri vardır. Yani bir hakikati yoktur bunların, biliyoruz. Ama tarih ilmi açısından değerlidirler. Niye? O mitlerin, mitosların, efsanelerin, destanların yazıldığı dönemin insan tipine ve kültürel düzeyine ve siyasal düzeyine ışık tutarlar. Kendileri bağımsız olarak ilmi bir hakikat içermezler ama tarih ilmi açısından bir değere haizdirler. Ben Filibert'in bu tespitinden cesaretle İslam ilmi içerisinde, hadis külliyatı içerisinde de mevzu hadis, uydurma hadislerin de tarih ilmi açısından ilmi bir değerinin olduğuna kanı olmuşumdur. Hadisler içerisinde Peygamber Efendimiz'e yakıştıramayacağımız rivayetler vardır. Bugün Peygamber'in masum olmadığına hükmeden insanların ileri sürdükleri en önemli rivayetlerden birisi, hepiniz biliyorsunuz, hurma rivayetidir. Peygamber Efendimiz hurma dikenlere der ki, niye siz aşılamıyorsunuz? Aşılarsanız daha çok ürün alırsınız. Adamlar da zavallılar, peygamber söylemiş. Gidiyorlar o sene hurmalarını aşılıyorlar. Hasat zamanı geliyor, bir tane hurma yok. Peygamber diyor, ne oldu bu sene, nasıl geçti? Ey Allah'ın Resulü, hiç hurma alamadık. Allah Resulü de diyor ki, bu işleri siz benden daha iyi bilirsiniz. Yani bugün en basit bir insana bile yakıştıramayacağınız bir şeyi peygambere yakıştırıyor. Bir, eğer sen bir gün diyeceksen ki bu işleri siz benden daha iyi bilirsiniz, öyleyse ne diye sen kalkıp adamlara akıl vermeye kalkıyorsun? Böyle bir şey, bırakın peygamberi, bugünkü ciddi bildiğimiz bir insana yakışmaz. İki, hadi söyledin, haddini aştın söyledin. Adamlar da ürün alamamışlar. Ne pişkin pişkin siz benden iyi bilirsiniz diyorsun. En azından özür dile ya, kusura bakmayın de. Ben daha iyi olur diye tahmin etmiştim filan de. Pişkin pişkin siz benden daha iyi biliyorsunuz de. İşin içinden sıyrıl çık. Böyle bir şey olabilir mi ya? Üç, Peygamber Efendimiz sanki Washington'da yaşayan biriydi. Kalktı 2-3 gündür Medine'ye geldi. Hiç bilmez, ne kurma bilir ne bir şey bilir. Kurma görmemiş, bir şey etmemiş. Dolayısıyla kalktı, cahilce bir laf söyledi. Milletin iflasına sebep oldu. Ya Peygamber Efendimiz Mekke'de doğmuş. Hurmaya büyümüş, hurma yemiş. O günün geçim kaynağı, temel geçim kaynağı hurmadır. Siz peygambere doğduğu günden itibaren hurmayla haşir neşir olan peygambere hurma hakkında bu kadar cehaleti nasıl yakıştırıyorsunuz? Şimdi daha sonra az önce dedik ki tevhid hakkında eksiğimiz olursa nübüvvet hakkında eksiğimiz. Nübüvvet hakkındaki eksikliği bu sefer örtebilmek için kendileri gibi peygamberi beşer zannettikleri için bir gün olup kendilerinin yapabilecekleri yanlışlara denk yanlışlıkları peygambere nispet vermek zorunda kaldılar. Ne var ki yani bu yanlışlığı peygamber de yapmıştı. Falan yapmış. Çok mu? Sosyolojik neticesini doğurabilmek için peygambere hata yapabilirliği nispet verdiler. Birçok sebep sayabiliriz. Yani dediğim gibi soru önemli bir soru. Ama sebep olarak birçok sebep sayabiliriz. Biliyorsunuz hadis yazılımı Peygamber Efendimizin vefatından sonra hemen yasaklandı. Yazılımı ve yayılımı yasaklandı. Benim bildiğim ta şeye kadar, Ömer İbni Abdülaziz dönemine kadar hadis yazılımı yasaktır. Şimdi bu hadis yazılımını yasaklayan insanlar kendilerinin ele geçirdikleri otoritenin kutsanabilmesi için, otoriteni kutsayacaksın. Ama bir yığın hatan var. Bu hataları insanlar görüyorlar. Burayı nasıl kapatacaksın? Aynı hatalara denk hatalar rivayet edeceksin peygamberden. Dolayısıyla otoritenizi kutsamaya karşı, hatanızı esas alarak karşı çıkana diyeceksin ki Peygamber Efendimiz'in otoritesi kutsaldı, emriydi, kutsaldı. İyi, orada da vardı böyle yanlışlar. Bak kurma konusunda ne yapmıştı. Buna benzer daha nice rivayetler var. Peygamber'e nispet verilen daha nice rivayetler var. Düşünün ki Peygamber Efendimiz'i milletin içinde hanımıyla koşu yaptırdılar. Yarış yaptırdılar. Resulullah caddede, pazarda hanımıyla şey yapıyor. Yarış yapıyor. Resulullah bir yerde düğün eğlencesiyle karşılaşıyor. İnsanlar eğlenceyi seyrediyorlar. Kadın erkek oynuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de eşinin koltuklarının altından tutup kaldırıyor. Şeyi daha iyi seyrettirmek için eşine düğün seyrettiriyor. Buna benzer daha nice olaylar söz konusudur. Kendi otoritelerinin kutsanabilmesi için, yaptıkları hatalarında bu kutsanmaya engel olacağı için kendi yaptıkları hatalara denk peygambere hata nispet verdiler. Bu nispet ilmen anlaşılınca da tuttular Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin masumiyetine ters gibi görünen ayetleri delil getirdiler. İşte peygamberler de hata yapıyorlar dediler. Ki aklıma gelenlerden işte Ümmü Mektum olayı, Abese suresinde Ümmü Mektum olayını örnek verdiler. Efendime söyleyeyim, eğer biz seni desteklemeseydik sen yanlış hüküm verecektin. Veya Tevbe suresinde münafıklara niye izin verdin? Lime ezinte, onlara niye izin verdin türünden. İncelendiği zaman aslen hiçbir hatanın, hiçbir kusurun, hiçbir günahın olmadığı şeyleri ifadelerin zahirinden yola çıkmak suretiyle Kur'an da peygamberin hata yaptığını söylüyor. Ki en çok dayandıkları ayetlerden birisi de şeydir. Fetih suresinin ilk ayetleridir. Estağfirullah inna fetahna leke fethan mubina liyagfire leke Allahu ma taqaddeme min zenbike ve ma taakhir ayetini delil getirerek diyorlar ki Allah-u Teala açık açık söylüyor, ey peygamber, Allah senin gelmiş ve geçmiş bütün günahlarını bağışladı. Oysa Arapça dilinde günah, bağışlanmak her zaman Allah'la kul arasındaki ilişki için kullanılmaz. Arapçada günah ve bağış bireyler arasındaki ilişkilerde de kullanılır. Nitekim Musa aleyhisselam risaletle görevlendirildiği zaman Musa aleyhisselamın dilinden ayet aktarıyor. Diyor ki, ey Allah'ım, benim Firavun'un nezdinde bir günahım var. Firavun'un nezdinde günah. Orada da zemb ifadesi kullanılıyor. Ben onların nezdinde günahkar biriyim. Şimdi Firavun'la Musa arasındaki ilişkiden doğan bir günah, Musa'yla Allah arasındaki ilişkiden doğan bir günah gibi olur mu? Ama ikisi de zemb olarak geçer. Nitekim Fetih suresindeki لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِكَ senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamak için ifadesi hakkında İmam Rıza aleyhisselam peygamberin müşrikler nezdindeki günahını Allah bağışladı. Müşrikler nezdinde peygamberin günahı neydi? مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرْ önceki günahları, Mekke'deki putlarını kırmıştı Allah Resulü. Bundan büyük günah mı olur? Müşrikler nezdinde bu bir günahtır. İlahlarını inkar etti, putlarını kırdı. Bundan çok günah mı olur? Hicretten sonraki günahı ise Bedir'de bir yığın müşrik öldürüldü. Uhud'da bir yığın müşrik öldürüldü. Allah-u Teala Hudeybiye anlaşmasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemi Arap Yarımadası'nda nihai hakimiyete taşıyınca bu ayet geldi. Allah bu fetihle istedi ki senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affetsin. Yani müşrikler nezdindeki Mekke'deki günahkarlığın ve hicretten sonra Medine'deki günahlarının sonuçlarının hepsini senin üstünden kaldırdı. İmam Rıza Aleyhisselam'ın tefsiri. Şimdi ben İmam Rıza Aleyhisselam'ın bu tefsirine mi bakacağım? Yoksa işte Kur'an'da açık açık söylüyor peygamber günah işlemiş. Ya mübarek, peygamber günah işlemişini şeyden kabul edelim. Ma tekat deme. Önceki günahlar. Gelecekteki işlenecek günahları Allah niye affeder? Eğer Allah gelecekteki işlenecek günahları da affedecekse o zaman günah ne demektir arkadaşlar? Serbest demektir. Buyurun herkes işlesin. Geçmiş günah affedilir. Gelecek günah affedilmez. Ha affeder affetmez onu biz bilmiyoruz ama Allah bir insanın eline senin hem geçmiş günahlarını hem de gelecek günahlarını affettin diye vesika ne yapmaz? Vermez. Bu kulu günaha teşvik demektir. Aynı bu ayetten yola çıkarak bir kısmı da ne dedi biliyor musunuz? Müslümanların günahını kastetti Allah-u Teala. Zira liderler temsil ettikleri toplulukların adına konuşurlar. Allah da onunla toplulukları adına konuşur. Sahabenin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affeder. Sahabenin hepsini peygamber temize çıkmasın diye uğraş verenler sahabenin hepsini temize çıkarmak için çok rahatlıkla ifadeler kullandılar. Bütün bunların bence ana sebebi Peygamber Efendimizin vefatından sonra otoriteyi Allah seçmez, otoriteyi seçme işini Allah bize bıraktı diyen insanların seçtikleri otoritelerin bir yığın günahı oldu. Bu günahlar ise onların kutsanmasına engel teşkil ediyordu. Onların kutsanmasının önündeki engeli kaldırabilmenin tek yolu o otoritelerin işlemiş olduğu günahlara denk günahları peygambere nispet verdiler. Peygamber de yapmıştı bunları dediler.